Katre-i Matem, İskender Pala, 14. Ayrım. Tıpkı Nur-u Adn, Cennet Nuru adıyla ilk değişik laleyi üreten Ebu Suud Efendi gibi, tıpkı sayfa sayfa lale desenlerini boyayıp bir külliyat hazırlayıp, Tabip Mehmet Aşıkî Efendi gibi, tıpkı Netaciyül Leshar, Çiçeklerin Neticeleri isimli kitabın yazarı Cerrahpaşa Camii İmamı, Ahmet Ubeydioğlu Mehmet Efendi gibi ve daha adıyla sanıyla belli 200 kadar şüküfeci gibi. Ya Beyzadem? Hep o kızımız evine dönsün diyedir çekilen meşakkat. Yoksa her nesilde bu nöbeti devralıp yeni renkte ve yeni çeşitli laleler yetiştiren bunca adamın fuzuli işlerle uğraştığını mı sanırsın sen? Ebu Suud Efendi'den bu yana Felemenk Frengi'nin, İstanbul'a gelen bütün gemileri mutlaka yeni üretilen soğanlar ile yurtlarına dönerler. Şimdi hala şu küfeciyen esnafı içinde Felemenk'ten ve Avusturya'dan gelen bahçıvanlar vardır. Sadrazam Damat İbrahim Paşa Hazretleri'nin ser şu küfecisi Şeyh Mehmet Lalezari Efendi'nin Mizanül Leshar, Çiçeklerin Terazisi isimli eserinin birinci bölümünde bütün bunlar satır satır anlatılır. Hafız Çelebi bilgisiyle olduğu kadar konuşma üslubuyla da etkileyiciydi. Kara Şahin ise bir dinleyiciyle hiç erinmeden konuştuğu için onu sevmişti. Belki de her yerde kovulmaktan bıkmışken burada gördüğü kabul onun içini ısıtıvermişti. İstanbul'da gittiği her yolda, her sokakta, her mekanda aşağılanıp küfredilmekten dolayı ruhu çizik çizikti. Şimdi kendisine aşağılık bir yaratık gibi davranmadan muhatap olan birisi vardı karşısında. Üstelik ağzından bal akıyor, yüzünden ferahlık yayılıyordu. Bir an üstündeki dilenci kıyafetlerini unutup Kara Şahin heybetiyle bir adalet cengaveri gibi sordu. Sanki kızı evden götüreni bulup cezalandıracak bir ses tonuyla hem de. Kim kaçırmış onu? Dur heyecanlanma. 200 sene önce olmuş bu iş, Kanuni Süleyman zamanında. Avusturya maslahat güzarı olarak İstanbul'da bulunan Buskbek Namzat, her yıl İstanbul sahaflarından topladığı el yazma kitapları 3 sandığa doldurur ve gemilere koyarak Tuna üzerinden Viyana'ya, Akdeniz'den de Felemenk diyarında bir dostuna gönderirmiş. Meğer Felemenk ülkesindeki dostu şu küfeciymiş. Bir defasında Buskbek ona göndereceği sandıkların içine lale soğanlarından da koymuş. Artık buna kaçırmak mı denir, evden kaçmak mı siz karar verin. Elçinin dostu teşekkür için yazdığı mektupta çiçeği çok beğendiğini, gelin gibi süslü olduğunu söylemiş. Buskbek ülkesine geri dönerken kocaman bir sepet dolusu soğanı da Avusturya Cermen diyarına taşımış ve Habsburg hanedanına hediye etmiş. Sonra ne olmuş? Maslahat Güzar'ın hatıralarında yazdığı kitaba göre Habsburglar laleye yeterince ilgi göstermemişler. Ama Felemenk diyarında lale yetiştirmek moda olup kralların sarayına hediye olarak gönderilmeye başlanmış. Topaç yeğe Hafız Çelebi'yi dinlerken üzerine bir gariplik çökmüştü. Keşke bir babası olsaydı da ona böyle şeyler anlatsaydı. Yahut külhana gitmek yerine bu adamın yanında kalabilseydi de anlattıklarını dinleyip dursaydı. Ne var ki güneş kağıthane sırtlarını çoktan aşmıştı. Karanlık çökmeden külhana varmaları gerektiğini hatırladı ve Kara Şahin ile göz göze geldiler. Birlikte ayağa kalktıklarında Hafız Çelebi sorusunun cevabını alamayacağını anlamış ve yalnızca şöyle diyebilmişti. Bugünlerde toprağa konulması gerekir. Sakın gecikmeyin, bir karış derine gömeceksiniz. Kara Şahin ile Topaçya'ya oradan ayrılırken ruhlarının dinlendiğini hissetmiş, huzur duymuşlardı. Çelebi'nin yüzünden, latif hareketlerinden, konuşmasından, sözlerinden, kelimeleri seçişinden etkilenmişlerdi. Hele son tembihinde ne kadar asil davranmıştı. Kara Şahin onun bu davranışını vurgulamak üzere yeğeye bir hikaye anlattı. Yeğe hikayeyi 5-6 yaşlarındayken annesinden masal diye dinlemişti ama sesini çıkarmadı. Hatta Kara Şahin'in yanlışını bulup Halife Ömer'in değil, adaletli Nüşerivan'ın başından geçtiğini söylememişti. Ne de olsa Kara Şahin'in mezarlıkta incelenen gururunu tamir etmesi gerekiyordu. Anlatışı bilgisinden daha iyiydi. Halife Ömer'e iki kadın bir bebek ile gelir. ve her ikisi de bebeğin annesi olduğunu iddia ederler. Ömer hangisinin gerçek olduğunu anlamak için göstermelik bir hüküm verir. Madem ikiniz de annesi olduğunu söylüyorsunuz, o halde bebeği iki parçaya böldürelim ve ikiniz de birer yarımını alıp gidiniz. Kadınlardan biri bu hükme razı olurken diğeri feryadı basar. Hayır, hayır, yavrumu parçalamayın, varsın onun olsun. Ömer o vakit bebeği bu kadına verir. Ne dersin yeğe? Hafız Çelebi'nin son cümlesinde o annenin çaresiz feryadını hissettin mi? Öyle ama Şahin ağam, bu lale soğanı senin tek delilin. Külhana girdikleri vakit her ikisinin de aklından Hafız Çelebi'ye ırgat olup bahçesinde lale yetiştirmeye talip olmak geçiyordu. Hatta yeğe bu işi ömrünün sonuna kadar yapabileceğini bile düşünüyordu. İstanbul gibi bir şehirde lale yetiştirmek, bir külhan eri için ne erişilmez arzu. Derkenar. Leyla'nın ölüm haberini alan Mecnun. Yolunu şaşırmış Mecnun, oradan oraya koşturup giderken biri ona Leyla öldü deyiverdi. Mecnun bu kara haber üzerine derhal durdu ve ellerini açıp şükretti. Hamdolsun Allah'ıma. Bu sefer adam çok öfkelenip bağırdı. A aklı ve hayatı darmadağın olmuş zavallı. Hem onun için yanar, hem de neden böyle söylersin? Ben o ay yüzüden bir fayda elde edemedim, bari başkaları da bir şey elde edemesin. Derkenar, sevdiğini başkasından kıskanan biri. Sade anlatıyordu. Henüz toy bir delikanlıydım. Şiraz'da bir kızı sevmiştim. O da bana karşı ilgisiz değildi. Birkaç kez buluşup konuştuk. Sonra araya ayrılık girdi. Ben gurbetlere gittim. 10 yıl onun aşkıyla coşup taştım. Hasretiyle yanıp kavruldum. Nihayet yurduma geri döndüğüm vakit ilk işim onu aramak oldu. Beni görür görmez başladı siteme. Asadi, meğer ne vefasızmışsın. Bunca yıl geçti aradan ne bir haber ne bir mektup. Ona dedim ki, ey sevgisi kalbimde yer edinen Selvi boylu, senin yüzünü görme bahtiyarlığından ben mahrum iken, o şerefi postacıya mı bağışlasaydım? 24. sual. Sultanın yarasına merhemi kim koyacak? İshak Efendi huzura girdiğinde ayakta zor duruyordu. Sultan kendisini acele çağırtmıştı. Başına gelenleri duyduğunu ve olup biteni soracağını zannediyordu. Oysa halinden hiç de böyle anlaşılmıyordu. Öfkeliydi, sırtı kapıya dönük vaziyette pencereden Üsküdar sahillerini seyretmekteydi. Sesi bir kasırga gibi çıktı. Efendi, hala bir cevap getirilmedi. Arananın bulunmaması acziyet değil midir? Peki acziyet ile devlet yaşar mı? Yapamayacaksanız sizi gönderip yapabileni bulalım efendi. İstanbul'da bir adamı bulamayan hükümdarın, ülkenin geri kalanında hangi sözü geçer? Kul taifesi böyle bir hükümdara itaat eder mi sence? Söyle efendi, emrim neden yerine getirilmez? Hünkâr bunca öfkeli sözden sonra arkasını döndüğünde İshak Efendi'yi alı al mor mor gördü. Azarlamanın etkisi bir yana efendinin halinde bir bönlük, bir durgunluk vardı. Üstelik sağ elinde bir bastonu tutuyor ve ayakta güçlükle duruyordu. Sultanın sorusunu ancak sultanım diyebildi. Sesi titriyordu. Sultan onda bir başkalık olduğunu hissetmişti. Sesini bir perde daha yumuşatarak sordu. Hayırdır efendi, rahatsız falan mısın? Beli hünkârım, baldırımda cerahatim var ama bu vazifemi aksatmamın mazereti olamaz elbette. Hünkârımın emri başımın üzerine. Emredin kirpiğimle yolunuzu süpürüp gözyaşımla yıkayayım. İlla ki sizin bilmek istediğinizi bilmek isteyen birileri daha var. Onlarla cebelleşmek zorunda kaldım. Birkaç vakittir onları aratmaktayım. Elbet sizin istediğinizi de aratıyorum. Sesini başkaları duymasın diye alçaltarak devam etti. Artık taht odası daha pes perdeden ve şefkat dolu bir konuşmaya sahne oluyordu. Tomruk Emine ağamız 8 nefer dilsiz akrebiyle bu araştırmayı yürütmektedir. Sana ne oldu ağa? Önce onu söyle. Musa sünneti bu bastonda neyin nesi? Efendimiz, aradığınızı arayanların beni söyletmek için yaptıkları zulümdür bu. 2 gün beni işkencelere yatırdılar. Baldırımdaki yara tuzlara batırıldı. yetmedi, elmas tozuyla deşildi. İyileşmesi zaman alacak hünkârım. Sultan kapısında bekleyen perdedara işaretle hekimbaşı yanına çağırmasını tembihledi. Sonra sordu. Efendi, yarana baktıralım şimdi. İllaki bu meselede söylediklerim midemi bulandırdı. Bu hususu kim biliyor ve kim senden bilgi istiyor? Bir siz, bir ben, bir de Allah bilir biliyordum. Bilen biri daha varmış. Veya yeni oldu demek ki. Peki kim bu bilen? İçten mi, dıştan mı? Padişah bu soruyu sonrasıya kadar İshak Efendi'nin aklına Şehzade Ahmet'i dıştan bir bilmek isteyen olacağı hiç aklına gelmemişti. O sırada belki de sultan ile aynı düşünceleri aklından geçirmeye başladı. 1718 Temmuz'unda Pasarofça'da imzalanan sulh anlaşmasından sonra bu dış fikri neredeyse zihinlerden silinmek üzereydi. Yaklaşık 11 yıl geçmişti ve sulh ortamının rehaveti herkesin üzerine bir sıfat gibi yapışmıştı. Oysa gözleri dışa çevirmek de gerekiyordu şüphesiz. Sultanın aklından geçenlerin de hemen hemen aynı şeyler olduğundan zerre kadar şüphesi yoktu. Zihninden o sıralarda konuşulan politik dış konular arasında nelerin olup olmadığını ve kimlerin Şehzade Ahmet ile temasa geçebilecekleri fikrini geçirdi. Vaktiyle İbrahim Paşa'nın Şam Beylerbeyi hakkında arızalar yazıp gönderdiği Afganlı Üveys Han, o sırada İsfahan'ı zapt ederek İran Şahı Eşref Han'ı esir etmişti. Son günlerde gelen devlet istihbaratına göre Osmanlı Devleti içine casuslar gönderiyordu. Öte yandan aynı bölgede Dürziler ayaklanmak üzereydiler. Pasarofça'dan bu yana Venedik gizli hesaplar peşinde İstanbul'u gözetim altında tutuyordu. Çünkü bu sulh anlaşmasından Avusturya karlı, Venedik zararlı çıkmıştı. Osmanlı Devleti ise ortadaydı. Venediklilere göre karlı, Avusturya'ya göre zararlıydı. Doğudaki Bakü'ye göre ilerleyen Rus çarı Deli Petro vardı. Daha 3 sene evvel yapılan anlaşmaya muhalif olarak Şah Hüseyin'in oğlu Tahmasp'ı himayesine aldığını ilan ediyordu. Aslında çok akıllı bir adam olan Petro'nun yeni planları olduğu belliydi. Siyaset ilmini çok iyi biliyordu. Rusya'yı neredeyse yeniden yapılandırıyordu. Safevi devletinin yıkılmış olması Osmanlı ülkesinin doğu sınırlarında birdenbire Rus tehlikesini ortaya çıkarmış, buralarda kurulan istihkamlardan da yeterince fayda sağlanamamıştı. Üstelik Kırım Hanı Gazi Giray, kardeşi Fethi Giray'ı saf dışı bırakmış, siyasetini yürütmek istiyor, belki istikbal hesabı yapıyordu. İshak Efendi zihninden bütün bunları geçirirken, Şehzade Ahmet'i elde ederek menfaat teminine yönelecek dış tehlikenin farkına vardı. Kendisini sorguya çeken adamların heybet ve tavırlarını yeniden gözlerinin önüne getirdi. Hangi milletten veya kültürden olduklarını kestirmek istiyordu ama zihninde buna dair bir ipucu bulamadı. Türkçeyi kaba saba konuşuyorlardı ama İstanbul'un sur diplerinde de böyleleri çok bulunurdu. Kabalıklarına gelince sarayın cellat neferlerine benzeyen çingenelerden pek de farkları yoktu. Sultanın öfkesini İshak Efendi'nin yaraları da dindirmemişti. Konuşurken sesinden ve mimiklerinden bu konuya hayli içerlediği ve bir an evvel sonuç istediği anlaşılıyordu. Kendisine karşı bir komplo ihtimalini ve saltanatına ortak olacak bir şehzadenin ortalıklarda dolaşmasını kim isterdi? Çevresindeki adamlarından kaç tanesinden emin olabileceğini düşündükçe tedirginliği bir kat daha artıyordu. İbrahim Paşa'ya fazla itimat edip devleti onun ellerine bıraktığının farkına ilk o vakit vardı. Damadı ve dostu İbrahim Paşa'dan emin olabilir miydi? Şehzade Ahmet'i öğrenseydi acaba nasıl davranır, kendisine karşı bir gizli siyasetin içinde olur muydu? Bu soru birdenbire bütün benliğini sarstı. Gerçekten damadından emin olabilir miydi? İçini yokladı. Cevabının net olmamasından son derece rahatsız oldu. O andan itibaren veziri olan İbrahim Paşa'yı kontrol etmesi, damadı olan İbrahim Paşa'yı da dostluğuyla kuşatması gerektiğine karar verdi. Ama ikisini aynı anda nasıl başaracaktı? Hekimbaşı içeri girdiğinde sultan eliyle bağrını yumruklarken cümleleri ağzından bir ateş topu gibi çıktı. "Bak ah hekimbaşı, Aha şuramda bir yara var. Merhemi de İshak Efendi de. Var tez vakitte onun yarasına merhem koy ki o da benim yaramın merhemini hazırlayabilsin. İshak Efendi hekim başının koluna dayanmış olarak huzurdan ayrılırken kafasının içinde binbir düşüncenin uğultusu ve beynini kemiren eşek arıları vardı. 25. sual. Vezirin yarasına merhemi kim koyacak? İshak Efendi Topkapı Sarayı'nın kabul odasında sultanın huzuruna girdiği sırada Tomruk Emini de at meydanındaki vezir konağında İbrahim Paşa'nın huzuruna girmek üzereydi. Amir ile memur, efendi ile kul arasında sorular ve cevaplar hemen hemen aynı gibiydi. Cümleleri tartsalar belki bir diğerini ağdırmazdı. Vezir Hazretleri de tıpkı sultan gibi pek öfkeliydi. Sırtı kapıya dönük vaziyette pencereden Marmara Adalarını seyretmekteydi. Sesi boğazından bir hırıltı biçiminde çıktı. Efendi, hala bir cevap getirilmedi. Aranının bulunmaması acziyet değil midir? Peki acziyet ile devlet yaşar mı? Yapamayacaksanız sizi gönderip yapabileni bulalım efendi. İstanbul'da bir adamı bulamayan vezirin ülkenin geri kalanında hangi sözü geçer? Kul taifesi böyle bir vezire itaat eder mi sence? Söyle efendi, emrim neden yerine getirilmez? Tomruk Emini bu azarlama karşısında kendisinin küçük kul taifesinden olduğunu yeniden hatırladı ve efendisine yaranmak isteğiyle cevap verdi. Sesi titriyordu. Efendimiz, kahvehane peykelerinden konak sedirlerine, salaş balıkçı barınaklarından saray helvahanesine, tersane ocaklıklarından has odalara, yeniçeri kullarınızın orta teşkilatlarından küttap zümresine kadar havastan ve avamdan her yeri aratıyorum. Sanki yer yarılmış yerin dibine girmiştir. Yüzü gözümün önünden hiç gitmiyor. Paşa onun cümlesini yarıda kesti. Efendi, yüzü gözünün önünden gitmiyor madem neden bulamıyorsun? Yoksa yanlış yüze bakmış olmayasın. Yüzü belli birini aramak aynı zamanda aptallıktır. Kaçırdığın adam kuş mudur ki aynı kılıkta dolaşsın? Vezir bu cümleyi söylediği sırada Tomruk Emini birden ne kadar aptalca hareket ettiğini hatırladı. Tabii ya, o günlerdir yüzü belli birini arıyordu. Hatta üzerindeki kıyafetler bile gözünün önündeydi. Peki aranan kişi görüntüsünü değiştirdiyse? Kıyafetini, suratının şeklini ve şahsi özelliklerini değiştirdiyse, söz gelimi katip kılığında geziyorsa, molla kılığında yahut sipahi kılığında geziyorsa, ya sıra odalarda kendi hücresinin yan hücresinde kalan bir yeniçeri ise, birden Karaşahin'in sakallı halini gözünün önüne getirdi. Sırma işlemeli kaftanlar içinde düşündü. Zengin bir beyzade olarak hayal etti. Hatta seyyah bir ecnebi olduğunu bile varsaydı. Binbir kılığa büründürüp hayalini binbir defa bozdu. Yeniden hayal edip yeniden bozdu. Gözlerinin önünden ardı ardına yüzler geçiyordu. Kendisine gülen, alay eden, dil çıkaran yüzler. Hepsi Şehzade Ahmet'e ait yabancı yüzler. Birden kafasını sallayıp görüntülerden kurtulmak istedi. O kısa an içinde işinin de daha da zorlaştığını hissetti. Omuzları iki yana yığıldı. Üstelik arayacağı mekanların çoğalıverdiğini, birkaç adamla değil, kolluk kuvvetlerinin neredeyse tamamıyla araması gerektiğine kâni oldu. Tomruk Emini bunları düşünürken vezirin zihninden Şehzade Ahmet ile karşılıklı neler konuşulabileceğine dair varsayımlar geçiyordu. Sultana kellesini bir altın tepside sunabilirdi. Yahut onu telef ettiğini düşündürüp Hini Hacet'te ortaya çıkartmak üzere av köşklerinin birinde bir eli yağda bir eli balda gizleyebilirdi. İktidar tutkusunun derecesine göre onu saltanata hazırlayabilir veya mahrum bırakabilirdi. Bir şehzade her haliyle bir hazine, bir güç demekti. Ama aynı zamanda boğaz için yağlı ip de demekti. Sultanı hoş tuttuğu sürece ihtiyaç değildi. Ama sultan kendisini hoş tutmayacak olursa keskin bir kılıca dönüşebilirdi. İki yüzü de keskin bir kılıca. Şehzade bir ateş topuydu. Kime değerse yakacağı belliydi. O yüzden kontrol altına alınmalı, alevlerinin çevreye sıçratılacağı zamana iyi karar verilmeliydi. 14. ayrımın sonu sayfa 145, devamı 15. ayrımda.